Ayrım 18.
3-5-2. Telekulak operasyonu, telekulak deşifrasyonu. Yaklaşık 20 milyon dolar bütçesiyle Cumhuriyet tarihinde yasa dışı bir organize suç örgütü tarafından yürütülen en geniş kapsamlı, en etkili, psikolojik harekat boyutları itibariyle en geniş, hedef kişi ve kuruluşları itibariyle en sansasyonel ve de güncelliğini en uzun süre koruyan operasyonun adı da oldukça medyatiktir, telekulak. Yalnız anormallik şuradadır ki, planlı istihbarat operasyonu yönetenler, yürütenler, devlete ve rejime karşı hiçbir sorumluluk hissetmeden doğrudan hoca efendilerine bağlı olan ve hizmet eden, ancak maaşlarını, makam ve rütbelerini ise devletten alan müritlerdir. İmhaya maruz kalanlar bir başka ifadeyle tasfiye edilerek çok yönlü cezalandırılmak istenenler ise devlete ve rejimine sadakatle bağlı, bunun için her şeyi göze alan gerçek emniyetçilerdir. Devletin diğer ilgili kurumları ve istihbarat birimleri ise bu operasyonda maalesef seyirci konumundadır. Suç ve suçlulara karşı yürütülen bu yasal zemindeki mücadele esnasında yasal olmayan faaliyetlerinden dolayı doğrudan zarar gören ve zarar görme tehlikesini hisseden kişi ya da kurumlar, ne yazık ki teşkilat içerisindeki tespit edilmiş Fethullahçı unsurların yönlendirmesiyle haber ve gündem oluşturma peşinde koşan medya kuruluşlarını da etkileyerek doğrudan saldırıya geçmişler, kimi siyasileri, sivil toplum örgütlerini, bürokrasiyi ve dolayısıyla tüm kamuoyunu telekulak adı çerçevesinde koşullandırarak amaçladıkları ön yargıyı oluşturmuşlardır. Bu planlı Fethullahçı organizasyon içinde amaçlarına ulaşmak için bir taraftan Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın, bakanlıkların, tüm medya kuruluşlarının, gazetelerin, siyasi partilerin, aydınların, emniyet teşkilatının, MGK'nın, genelkurmayın, jandarma teşkilatının, sivil toplum örgütlerinin telefonlarının dinlendiğini, hizmet dışı sorgulandığını iddia ederken olay ve olayların yargı aşamasına intikal edeceğini hesaplayarak Yargıtay'ın, Danıştay'ın, bazı yargı mensuplarının da telefonlarının dinlendiğini ve sorgulandığını da iddialara ekleyerek olayların niçin geliştiğini, telefon sorgulamasının ne olduğunu, niçin yapıldığını bilmeyen ve doğal olarak bilemeyecek durumda olan her derecedeki kurum, kuruluş, kişi ve kişiler nezdinde tasfiyesi amaçlanan emniyet görevlilerini savunmasız ve yalnız bırakmışlardır. Telekulak operasyonunun ayrıntıları hiç şüphesiz başlı başına bir kitap konusudur. Bu operasyona esas taktik ve strateji kusursuz bir mükemmeliyetlikle, tam bir profesyonellikle hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Telekulak operasyonu bu açıdan Fethullahçı istihbaratçıların gerçek potansiyel gücünü ortaya koyarken, bundan sonra yapacaklarının teminatı olarak da göz kamaştırmış hem de hasımlarına gözdağı vermiştir. Bu operasyonla sağ sol irticacı, laik, etnik bölücü, ulusalcı, sosyalist, ülkücü ayırt etmeksizin tüm kamuoyu ortak tepkide birleştirilmiştir. İşte bu operasyonun perde arkasındaki gerçekler, kamuoyuna yansımayan iftiralar, kandırmacalar, yönlendirmeler ve dezenformasyon faaliyetlerinden sadece birkaçı. 3-5-2-1 Teknik yönüyle telekulak olayı. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nin teknik imkanları dahilinde gerekli teknik prosedüre uyulmaksızın ve ayrı bir kamu kuruluşu olan Türk Telekom görevlilerinin katılımı olmaksızın anlık kararlarla herhangi bir telefonu dinleyebilmek mümkün değildir. Bu süreç aşağıdaki örnekle tüm aşama ve detaylarıyla anlatılmıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün teknik olanakları bilindiği halde yüksek teknolojiyi gerektiren cep telefonlarının, fiber optik hat teçhizatı olan santral ve telefonların, hatta bırakınız şehirler arası telefonların, yakın ilçelerin telefonlarının dinlendiği iftirasına yönelilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yetki alanı içerisinde bulunan bölgede Telekom'a ait merkezi Ulus semti olmak üzere analog bir telefon şebekesinin yanı sıra bunu fiber optik bağlantılarla destekleyen sayısal şebeke bağlantılarıyla yaklaşık 50'nin üzerinde telefon santrali bulunmaktadır. Bu bağlamda Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce İskitler Santrali güzergahından Ulus merkezindeki santrale analog, yani klasik kablolu paralel telefon hatlarıyla dinleme bağlantısı mevcuttur. Bunun dışında merkezden uzak olması ve teknik olarak bağlantı sağlanamaması nedeniyle Batıkent Yerleşim Merkezi ile Sincan ilçesinde ayrı birer dinleme merkezi bulunmaktadır. Bunun haricinde Ankara'nın hiçbir mesafeli ilçesinin ya da Ankara dışı yerleşim birimleriyle yüksek teknolojiyi gerektirecek cep telefonu ve benzeri haberleşme sistemlerinin dinlenmesine olanak tanıyacak hiçbir ekipman ve sistem Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi emrinde bulunmamaktadır. Ankara ilinde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün dışında yine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, organize suçlar ve mali şubelerde benzer anonimlik sistemde dinleme merkezleri bulunmaktadır. Bunun dışında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın, Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın, MİT Müsteşarlığı ile ilgili merkez ve Ankara'da yerleşik taşra birimlerinin, jandarma ve genelkurmay ilgili birimlerinde olmak üzere hem analog hem de ileri teknoloji sistemini dinleyebilecek yaklaşık 10'un üzerinde dinleme merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün dinleme bağlantıları diğer birimlerin nehirleri yanında kılcal damar gibi kalmakta ve sistem dışı herhangi bir keyfi işlemede teknolojik imkanların el vermemesinden dolayı müsaade vermemektedir. Bir an için hukuki prosedürü ayrı tutarak teknik anlamda A telefonunun dinlenmek istenildiğini varsaydığımızda A. Belirlenen numarayı ilgili istihbarat personeli telekom yetkilisine bildirir. B. İlgili telekom yetkilisi kendi kurum içi işlem prosedürsünden geçtikten sonra sorumlu kramportöre 50'nin üzerindeki aynı santralde fiziki ve teknik bağlantı yapacak olan telekom personelinden herhangi birisi bildirir. C. Sorumlu kramportör kendi santral bölgesindeyse direkt, başka bir santral bölgesindeyse o bölge görevlileri ve güzergah kramportörleriyle temasa geçerek dinlenmesi istenilen telefonun paralel ucunu kendi bölgesine taşıyarak buradan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile telekom arasındaki mevcut kablolara paralel olarak fiziki bağlantısını yapar. D. Bu işlem sonrasında sorumlu kramportör ilgili istihbarat personelini arayarak dinlenmesi istenen telefon numarasının paralel hattının Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait telefon kablolarından hangisinin uçlarına gönderildiğini bildirir. E. İlgili teknik personelce dinlenecek hat dinleme konusuyla bağlantılı olarak ilgili birime bağlanır, PKK ile ilgili birime veya terörle ilgili ise bir başka birime veya mafya çetelerle ilgili ise 8. kattaki birime gibi. F. Bu fiziki bağlantı dinleme cihazına intikal ettirilir ve uygulama başlatılır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bir bilgisayar ağı içerisinde aynı anda birçok personelin birlikte yaptığı ve kurumlar arası ortak çalışmayı gerektiren bir durum söz konusudur. Bu itibarla canı isteyen her görevlinin istediği telefon dinlemesi teknik olarak olanaksızdır. Nitekim telekom görevlileri telekulak soruşturması kapsamında verdikleri ifadelerinde mahkeme kararı olmadan bağlantı yapmadıklarını açıkça beyan etmişlerdir. Bu hususun fezlekede gizlenmesi de soruşturmayı yürütenlerin yanlı ve yanıltıcı olduğunu kanıtıdır. Bu konuda müfettişlerce 11.6.1999 tarihinde ifadesine başvurulan Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taşaltın, dinlenen mutlaka dinlenecek telefon numarasının paralel bir hattın girilmesi suretiyle yapılabilir. Bu da iki biçimde olur. Ya başında beklersiniz ya da hattın paralelini uzağa çekersiniz. Bu işlem de iki biçimde olabilir. Ya böcek denilen radyo vericisini hattın paraleline koymak suretiyle yaparsınız ya da fiziki olarak kabloyu uzatırsınız. Bunun dışında herhangi bir şekilde telefonun dinlenmesi mümkün değildir. Kablo ile uzattığınız en uç noktada bir dinleme yerinizin de bulunması gerekir. Cep telefonu santralinde de her numaranın fiziksel bir karşılığı olmadığı için teknik olarak paralelini uzağa çekmek ve bu şekilde dinlemek mümkün değildir demektedir. Teknik boyutu bu ifadelerle anlaşıldığı üzere dinleme işlemi santrallerle kablo üzerinden bir paralel bağlantı zorunluluğunu ve fiziki bir müdahaleyi gerekli kılmaktadır. Bu anlamda yapılacak dinleme faaliyeti içinde ilgili telekom görevlisinin ya da görevlilerinin desteği gerekmektedir. Telekulak soruşturması sırasında basına kasıtlı sızdırılan haberlerin hiçbirinde yukarıdaki teknik koşul ve zorunluluklara değinilmemiştir. Telefon dinleme, izleme veya detay sorgulaması yapma şeklinde bugünkü istihbarat derlemenin ön koşulu haline gelmiştir. ABD bırakalım sadece kendi ülkesini Ekelon ağı vasıtasıyla tüm dünyayı izlemekte ve dinlemektedir. Benzeri bir dinleme ağı da Almanya-Fransa ortaklığında tesis edilmiştir. Gelişmiş tüm Batı ülkelerinde kamu düzeninin sağlanması ve ülke güvenliği için telefon dinlemeye ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar söz konusudur. Ve gelişmiş ülkelerin hiçbirinde Watergate skandalı gibi birkaç özel istisna dışında o ülkenin emniyet makamları küçük hesaplar uğruna belirli kişi ya da kadroları tasfiye amacıyla telefon dinleme sistemlerini deşifre etmemişlerdir. Telekulak olayında esas sanıklar deşifrasyonda bizzat soruşturmacı, tanık, uzman, bilirkişi olarak görev üstlenen emniyet mensuplarıdır. Çünkü devlet sırlarını ortaya dökerek yetki ve nüfus suistimalinde bulunarak sistemin işleyişini alt üst etmişlerdir. Bu durumdan en çok yararlananlar da yeni önlemler geliştirme fırsatı elde eden organize suç örgütleri olmuştur. Bir başka ifadeyle 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Daire Başkanlığı ile Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nca da sürekli yapılan ve halen de yapılmakta olan bir teknik çalışma tarzı, kamu güvenliği ve irtibatı açısından yaratacağı olumsuzluklar hiç düşünmeden, sırf hasımlara suç isnat etme basitliği uğruna afişe edilmiştir. 3522 Popüler isimler ve Provokasyon Düzeniği. Osman Ak ve arkadaşları aleyhine açılan soruşturma yürüten müfettişlerin telefonların teknik olarak dinlenmesi ile detay sorgulamasının apayrı iki işlem olduğunu bilmemelerine olanak yoktur. Ancak hazırladıkları fezlekeden bilerek ya da bilmeyerek oyuna geldikleri, getirildikleri görülmektedir. Müfettişliğimizin 5-6-1999 gün ve 156/06-3 sayılı yası ve İstihbarat Daire Başkanlığından. Başkanlığın görevlileri Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü veya diğer iller İstihbarat Şube Müdürlüklerince mevzuat hükümlerine aykırı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'e, Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'e, Başbakanlık ve Bakanlıklara, Milletvekilleri kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri kuruluşlara, siyasi partilere veya mensuplarına, kitle iletişim araçlarına veya mensuplarına, iş alanlarına ait telefonların teknik dinlemelerinin veya detay sorgulamalarının yapılıp yapılmadığını, dinlenmiş ya da sorgulanmış ise kimler tarafından yapıldığını, sorgulama veya dinlemenin ayrıntılı özelliklerini gösterecek biçimde daireniz görevlilerinden oluşturulacak 3 kişilik bir komisyon marifetiyle tespit edilerek düzenlenecek tespit tutanağının müfettişliğimize gönderilmesi istenmiştir. İstihbarat Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan yoğun çalışma sonucunda düzenlenen ve müfettişliğimize 6-6-1999 gün ve 6639-99 sayılı yazı ekinde gönderilen tespit tutanağının incelenmesinden Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün bazı görevlileri tarafından üst düzey devlet yöneticilerimize, bazı bakan ve milletvekillerine, bazı siyasi parti veya mensuplarına, bazı kitle iletişim araçlarına veya mensuplarına, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ve bazı kişilere ait teknik detay sorgulama işlemine tabi tutulduğu anlaşılmıştır. Özel Arşiv Telekulak Klasörü Dosya 1 Bölüm 1. Fezleke'de sözü edilen Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, özel ve tüzel şahsiyetlere ait numaraların yukarıda özet olarak açıklanan izleme faaliyetleri esnasında karşılaşılan milyonlarca telefon numarası arasından özellikle ve maksatlı olarak seçilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin dosya içerisinde mevcut Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emir ve talimatlarına dayalı olarak Türkiye Kalkınma Bankası eski genel müdürü Özal Baysal'ın yakalanması maksadıyla yapılan çalışmalarda Baysal'ın bağlantılı telefonunun aradığı telefonlar Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Şube Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Tarabya Köşkü, Başbakanlık Özel Kalem, Turizm Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem, Antalya Valiliği, ANAP Genel Merkezi, DYP Genel Merkezi. Bu merkezler Özal Baysal'ın yakalanmasına ilişkin yapılan telefon izleme faaliyetleri sırasında Özal Baysal'la irtibatlı şahıslar tarafından telefonla aranmış ve bu arama kayıtları programa bağlı olarak çalışan bilgisayar dökümünde ortaya çıkmıştır. Kaldı ki bu önemli telefonlar Özal Baysal'la ilgili telefonların yaptığı binlerce arama arasından özellikle seçilerek çıkartılmıştır. Kesinleşmiş mahkumiyet kararı ile aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan telefon izlemesi sırasında karşılaşılan telefonların sorgulanmasında sorgulamayı yapan istihbaratçılara nasıl bir suç isnat edilebileceği açıklanabilir bir husus değildir. Kamuoyunda yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım'la ilgili telefonlar, yine çete lideri Kürşat Yılmaz ve Kasım Genç Yılmaz'la ilgili telefonlar izlenirken, karşılaşılan pek çok önemli şahsiyet ve kurumun telefonunda bir suçlama nedeni olarak kullanılmıştır. Telekulak operasyonunu ilk kez gündeme getiren gazetenin Zaman olması şaşırtıcı değildir. Doğal olarak bu kampanyaya Aksiyon dergisi de katılmıştır. Dergi tüm dinlemelerin Cevdet Saral'ın marifetiyle yapıldığını iddia ettikten sonra esas mesajını vermiştir. Ancak iş bununla bitmiyordu. Kısa süre sonra Cevdet Saral'ın Başbakanlıktan Dışişleri'ne, Genelkurmay Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na, tanınmış gazetecilerden milletvekillerine kadar birçok kurum ve ismi dinlettiği ortaya çıktı. Cevdet Saral da ekibi köşeye sıkışıyordu. İşte tam bu sırada Cevdet Saral bazı güç odaklarının desteğini alabilmek için şaşırtıcı bir yola başvurdu. başına gelenlerin Fethullah Gülen'le ilgili raporları hazırladıkları rapordan kaynaklandığını ileri sürüyordu. Ne var ki Cevdet Saral, Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, Genelkurmay Başkanı'ndan MGK'ya kadar onca kurum ve kuruluşu neden dinlediklerini ise açıklamakta güçlük çekiyordu. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve yardımcısı Osman Ak kısa süre sonra konuyla ilgili ipuçlarını vermeye başlamışlardı. Osman Ak başlarına gelenlerin Fethullah Gülen'le ilgili hazırladıkları rapordan kaynaklandığını, kendilerinin bu raporu irticaya hassas bazı birimler için hazırladıklarını iddia ediyordu. Ankara Emniyetine göre her şey bununla birlikte başlamıştı. Ancak üst düzey emniyet yöneticilerine göre tüm bunlar Cevdet Saral'ın cephe daraltma ve destek kazanmak için giriştiği çabalardan başka bir şey değildi. Savaş denilen şey aslında Cevdet Saral'ın aşırı ihtirasından kaynaklanıyor. Saral'ın İstanbul'a emniyet müdürü olmak istediği için bunları yaptığı öne sürülüyordu. Bir başka iddiaya göre Cevdet Saral, Cumhurbaşkanlığını, Başbakanlığı ve Genel Müdürlüğü dinlettiği için sıkışmış durumdaydı. Ve Fethullah Gülen raporuyla son kozunu oynuyor, böylelikle bazı çevrelerin kendisini korumasını sağlamayı amaçlıyordu. Ayrıntılı bilgi için bakınız Aydoğan Vatandaş, krizin aslı, Bilecan Saral kavgası. Fethullahçı yayın organlarında dinlendiği öne sürülenler arasında özellikle belli kurum ve kuruluşlarla isimler ön plana çıkarılmıştır. Örneğin yayınlanan listelerde Fethullahçı dernek, vakıf ya da istişare heyet üyelerinin eyalet ve bölge imamlarının telefonları yer almamıştır. Aynı şekilde Nakşibendi, Süleymancı, Hizbullahçı ve benzeri siyasal İslamcı tarikat ya da cemaatlerin ileri gelenlerinin adlarına da bu listelere rastlamak olanaksızdır. Peki kimler var bu listelerde? Öncelikle siyasal İslamcılığın her türlüsünü tehdit olarak algılayan kurum ve kuruluşlarla Atatürkçü olarak tanınan ya da Atatürkçü Alevi olarak nitelendirilen tümü laik hukuktan yana kimi hukukçulara, gazetecilere, iş adamlarına ve akıllı bir taktikle partileri de operasyona dahil etmek için hemen her partiden politikacılara yer verildiği anlaşılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı, MGK, MSB lojmanları, Ordu Evleri, Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyeleri, Yusuf Kenan Doğan, Muhittin Mıçak, Ahmet Köksal, Emin Çöraşan, Tuncay Özkan, Koray Düzgören, Doğan Taşdelen, Ali Haydar Veziroğlu, Fikri Sağlar, Ayhan Şahin ve diğerleri. Söz konusu listelerin medyada yayınlanmasından sonra operasyonun bir diğer aşamasına geçilmiştir. Gerek medyada yer alan telkinler ve gerekse birebir görüşmeler çerçevesinde listelerde adı olan kişilerle sivil toplum örgütlerinin idare aleyhine manevi tazminat davası açmaları istenmiştir. Buna göre idare mutlaka tazminat ödemeye mahkum olacak ve ödediği tazminat miktarlarını terekulak sanıklarına rücu edecektir. Bu sonuç intikam peşindeki Fethullahçıların hasımlarını madden manen bitirmesi, tüketmesi, kısaca bir daha asla başkaldıramayacak ölçüde imha etmesi anlamına gelecektir. Diğer taraftan başta Fethullahçılar olmak üzere yurt içindeki ve dışındaki tüm şeriatçı yapılanmaların nefret damdıkları hukukçuların başına Erak Özgen, Naci Ünver, Bilal Kartal, Mustafa Kıcalıoğlu, Erol Kıcıman, Salim Öztun'a, Vural Savaş, Şerife Öztürk, Sabih Kanadoğlu, Mehmet Uymaz, Yekta Güngör Özden, Güven Dinçer ve diğerleri çekmektedir. Bu isimlerden Naci Ünver, Yargıtay 8. Daire Başkanı olup şair ve yazar kimliğiyle de tanınan son derecede popüler bir cumhuriyet hukukçusudur. İşte Naci Ünver'in telefonlarının dinlendiğine kanıt teşkil ettiği iddia edilen kasenin ele geçirmiş öyküsü. Müfettişlerce hazırlanan fezlekede maddi delil olarak ortaya konan ve Naci Ünver'e ait olduğu söylenen tarihsiz ve numara bilgilerinden yoksun telefon dinleme kasetinin 11 Haziran 1999 tarihinde, yani Osman Ak'ın görevden alınmasının bir ay sonrasında İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün 9. katında bulunan hurdalık deposunda ele geçirildiği beyan edilmektedir. Aslında söz konusu kasetin herhangi bir yargı sürecinde herhangi bir iddiaya delil teşkil etmesi de yasal ölçütlerde mümkün değildir. Çünkü bu kasetin istihbarat hizmetleriyle ilgili olarak kaydedilip kaydedilmediği, kimler tarafından kaydedildiği, orijinal bir kayıt olup olmadığı, hangi zaman sürecinde, hangi tarihte, hangi telefonların kaydı olduğu, belli olmadığı gibi tutanaklara bant çözümünün kağıda aktarılmış biçimde daha önce benzerleri yüzlerce defa yapılmış örneklere ve istihbarat teamülüne uymamaktadır. Çözümü yapan istihbarat hizmetlerinde görevli M. Fecri Yıldız'ın bu hususu bilmemesi, yani çözümleri kağıda aktarırken tarih, saat, dinleyinden telefonun numara bilgisine ilişkin açıklamaları kağıda geçirmemesi mümkün değildir. İddialara delil olarak konulan kaset çözümünün incelenmesine tarih ve zaman bilgisiyle numara bilgisinin olmaması yanında dikkati çeken diğer bir hususta, kaseti düzenleyenlerce iki ayrı önemli mahiyette gibi görülen telefon görüşmesi içermesidir. Dinleme tekniği itibariyle orijinal olarak dinlemede kullanılan ve telefon hattına bağlı cihaza takılı bir kasette, tarih, zaman ve numara bilgilerinin hiç olmazsa birisinin yer alması gerekir. Diğer bir husus ise mezkür kasette önemli mahiyette görülen iki ayrı görüşmenin ard arda bulunmasıdır. Oysa telefon hattına bağlı bir cihazın yuvasına takılı ve canlı dinlemede kullanılan kasette birçok görüşme bulunmalıdır. Ki bu görüşmeler hayatın olağan akışı içerisinde hedef telefonu kullananların aile, iş, arkadaş, ticari ve benzeri nitelikteki görüşmelerine oluşur. Cihazda hedefin konuşmalarını anında kaydeden kasetin en önemli özelliklerinden birisi budur. Dinleme tekniği itibariyle hedef telefonun tüm görüşmeleri sürekli kaydedilir. Herhangi bir operasyonel çalışmada yukarıda belirtilen tarzda mutat görüşmelerle önemli kabul edilen çalışmanın amacına hizmet edecek görüşmelerin birbirinden ayrılması gereklidir. Bunun için de cihazda kullanılan kaset daha sonra ayıklanarak önemli görüşmelerin hepsi peş peşe bir başka kasete arşivlenir. Önemli görüşmeleri içeren ve sonradan birçok kasetteki görüşmelerin ayıklanmasıyla oluşturulan bu arşiv kaseti kesinlikle dinlemede kullanılan kaset yuvasına sokulmaz. Ayrı bir yerde muhafaza edilir. Tabii hurdalık deposunda değil. Oysa dosya içeriğinden anlaşıldığı üzere mezkür kaset iki ayrı değişik konu içeren önemli görülebilecek görüşme içermekte, hiçbir muhtat ya da konu dışı görüşme içermemektedir. Telekulak olayının hedef ismi olan Osman Ak, Kırıkkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapmış olduğu savunmada örnekleri çeşitlendirmiştir. Dosya içerisinde mevcut Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emir ve talimatlarına dayalı olarak Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı NTV Televizyonu'nun sahibi AŞ ve Yargıtay üyesi KA hakkındaki ihbara ilişkin çalışmalarda, Yargıtay TBM ve çeşitli tanınmış iş adamları çeşitli büyük firmaların telefon numaralarıyla karşılaşılmıştır. Burada MGK Genel Sekreterliği AŞ ve Genel Müdürü GT ile bundan da yakın ilişki içerisinde olan Yargıtay üyesi KA'nın PKK ile ilişkili olduğuna dair kendisine ulaşan bir ihbar mektubunu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göndermiş, İstihbarat Daire Başkanlığı da konunun araştırılması ve neticeden de bilgi verilmesini emretmiştir. Emir doğrultusuna yapılan çalışmalarda ihbarın doğru mu yoksa iftira mı olduğunu en kolay tespit yöntemi olarak bilgisayar sorgulamasına başvurulmuş, arşivlerimize kayıtlı PKK'lılar ile anılan şahsiyetlerin iltisakları araştırılmış ve ihbarın iftiradan öte gitmediği tespit edilerek konu emir veren makama iletilmiştir. Bu konudaki yazışmalar dosya içeriğinde mevcuttur. Bu örnekte de görüleceği gibi iftirayı def etme sonucunu doğuran çalışmamız bugün suçlama, iş adamlarını dinlediler, Yargıtay'ı dinlediler şeklinde karşımıza çıkartılmıştır.